الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün İbrahim suresini anlama çalışmalarımızı başlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi olan bu sure Mekke'de inmiştir. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Elf Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyk. Bu bir kitaptır ki onu sana biz indirdik. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ. Rablerinin izni ve onayıyla. اِلَى صِرَاتِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Üstün güce sahibi olan ve yaptığı her şeyi mükemmel yapan Allah'ın yoluna. Zaten ondan sonraki ayette söylüyor. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde, yerde ne varsa hepsinin kendisine ait olan, hepsi kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd. Kâfirlik edenlerin, Allah'ın ayetleri kendilerine geldikten sonra üstünü örtüp görmezden gelenlerin azab-ı şedidden çekecekleri var. Çetin bir azap. Yani yaptıklarıyla münasip bir azap. Allah-u Teala men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha ve men ca'e bil seyyiyeti fela yüzellezine amilus seyyiyat illa misleha diye buyuruyor. Yani kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 katı var. En'am suresi 160 mıydı?
En'am suresi 160.
Evet. Kim de
bir cabi seyyidi kim de kötü illa misleha ve hum la yuzlemun.
Tamam. Kim de bir yanlışlıkla yani yaptığı bir kötülükle gelirse Allah'ın ayetlerini görmezden gelmiş. Her şeyini borçlu olduğu, kendini yaratan bütün her an, her ihtiyacını karşılayan, Allah'ın ayetlerini görmezden gelen, üstünü örten kişi, yaptığının misliyle cezalandırılır. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Onlara asla yanlış yapılmaz, asla zulmü uğramazlar, asla haksızlık görmezler. Peki o zaman şedid ne demektir? Tabii geleneksel manada çok şiddetli ifadesi veriliyor. Öyle şiddetli dediğiniz zaman da Türkçe'de sanki şeysiz, sınırsız bir azap gibi anlaşılıyor. Şimdi Kur'an okumaya başlayanların hepsinin bildiği bir kelime vardır. Şedde. Aynı kökten geliyor. Şedde ne demektir? Mesela iki tane dal yan yana geldiği zaman şeddeli olur. İki tane harfin birleştiği an. İşte bunlar da yaptıkları suçun bir karşılığını öderler. Bir de onun mislini. İşte bir camı kırmış olan kişi hem camı taktırır hem de bir cam daha verir. Böylece yaptığının dengeyle cezalandırılmış olur. Camı kırdığı zaman tamam camı yerine takıyor ama yaptığının cezasını görmemiş oluyor. İşte şedid azap da bu. Peki bu o kafirler kimler? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bunlar dünya hayatını sevip ahirete tercih edenlerdir. Yani dünyayı hayatını çok seviyorlar. Ama ahiret tamam işte yaparız inşallah ilerisinde olur falan filan. Ona tercih eden kimselerdir. Peki böyle yaptıkları zaman وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah'ın yolundan çıkarlar. Uzaklaşırlar. Sadece kendileri uzaklaşmakla kalmaz, başkasını da uzaklaştırırlar. Mesela bugün diyorsunuz ki faiz haramdır. Faizi kredi asla almayın. Allah bunu kendisiyle savaş olarak ilan etmiştir. Ya tamam ama bu devirde ev sahibi olmak, bu devirde araba sahibi olmak başka şekilde mümkün mü? Hiç faizsiz bir ekonomi mi olur? Kredi olmadan ekonomi mi olur diyerek Allah'a akıl öğretmeye kalkıyorlar. E peki, dün Hatay'dan bir anne oğul geldi buraya. Diyorlar ki işte kendilerine de teklif edilmiş krediyle ev almaz. Kesinlikle olmaz demişler. Şimdi diyor hiçbir tane Hatay diye bir il yok diyor. Nerede onlar? İsterse olsun. Yarın öleceğiz. Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğiz? Allah'a akıl öğretiliyor. Yani bunların bu dünyada cezasını görmeyenler ahirette kesinlikle göreceklerdir. Ha, bu dünyada gören ahirette görmeyecek değil. Orada da görecek. Evet, hem kendileri o yoldan çıkıyor hem başkalarının yoldan çıkıyorlar. Ve bu ne hayvaca? Orada bir iveç peşinde koşuyorlar. Yani ne yapıyorlar? Öyle bir şey söylüyorlar ki karşı tarafta anlayamasın, doğru gibi gelsin. Mesela işte az önce faizci örnek verdik. Faizcilik yapanlar diyor ki ya tamam kardeşim.
Alım-satımdan ne farkı var?
Alım-satımdan ne farkı? Sen şimdi diyelim ki bir tane şeyi, arabayı satıyorsun. Peşin fiyatı 10 bin lirayken mesela 6 ay vadeli fiyatına 13 bin lira istiyorsun. E ben de şu anda 10 bin lira borç veriyorum. 13 bin lira istiyorum. Ne farkı var? İşte ne? Benzerliklerden hareket edilir. Aradaki farka bakın. Şimdi bu adam, araba satan kişi, o arabayı sattığı zaman 6 ay sonra kar edebilmesi için o arabayı 6 ay sonra 13 bin liradan daha aşağı fiyatta alabilmesi lazım. Ticareti bilmeyenler bunu bilmez. Mesela bakarsınız ki fiyat çok ucuzdur. Aa ne güzel dersiniz. Şuradan biraz alayım, piyasada satarım. Gidersiniz ki sizin aldığınız fiyata satanlar var. Dolayısıyla ticarette çok ciddi manada risk üstlenilir. Ama faizde böyle bir şey yok. O arabanın yerine yenisinin üretilmesi lazım. Bir araba satıldığı zaman binlerce kişi ondan yararlanır. Mesela diyelim ki şimdi şunu sattık, basit bir kupa. Ben bunu sattığım zaman bunu üretene bir tane daha üretme fırsatı vermiş oluyorum. Bunun üretiminde çalışanlar var, nakliyesinde çalışanlar var, depolanmasında çalışanlar var. Bunun ham maddesini üretenler var. Yani böyle sayısını bilemeyeceğiniz kişilere iş imkanı açmış oluyorsunuz. Ticaret budur. Bir de ben bunun kendisinden yarar, bunu alıyorum, bundan su içiyorum, tamam. Elhamdülillah, ne güzel. Peki, şimdi şu parayla bu parayı yiyebilir miyim? İçebilir miyim? Bana ceket olur mu? Üzerine binip bir yere gidebilir miyim? Hiçbir şey değil. Ama işte ne yaparlar? Benzerliklerden hareket ederler. Efendim, kadınla erkeğin ne farkı var ki? İkisinde iki tane gözü var, ikisinde bir ağzı var, işte burnu var diyen var mı? Benzerden değil, farklılıklardan dolayısıyla. Benim adım Abdülaziz ise, Yahya Hoca'nın adı da Yahya ise, aradaki benzerliklerden değil. Biz benzerlikleri saysak belki ömür boyu bitiremeyiz.
Aynı ad ve soyadda bir sürü insan da olur.
Aynı ad soyadda da bir sürü insan olur.
Nedir o?
Farklılar, farklılıklardır. Birimizi Yahya yapan, birimizi Abdülaziz yapan. İşte şeyler hem kendileri yapar hem de böyle bir algı yönetimi yaparak insanları da saptırmaya çalışırlar. وَاُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Onlar pek uzak bir sapıklıktadır. Ama ben burada bir şeyi unuttum. Tabii Yahya Hoca hep okuyordu başlangıçta. Ben de diyorum niye bu kadar okuyorum? Gene biz o şekilde yapalım da sen tekrar oku. Çünkü o daha güzel oluyor.
O zaman ilk 4 ayeti bugün baştan planlıyorduk zaten. İbrahim Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi. Mekki bir sure, yani Mekke döneminde nazil olmuş ve 52 ayetten oluşuyor. Mealen şöyle ilk 4 ayet. Elif, Lam, Ra. Bu insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdiğimiz bir kitaptır.
daima üstün olan ve her şeyi mükemmel yapanın yoluna. Göklerde ne var ve yerde ne varsa kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Çetin bir azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını sevip ahirete tercih eden, insanları Allah'ın yolundan engelleyen ve o yolda bir eğrilik olmasını isteyen kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler. Biz her elçiyi ancak kendi halkının diliyle gönderdik ki ayetleri onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah sapkınlığı tercih edeni sapkın sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. O daima üstün ve bütün kararları doğru olandır.
Biz tekrar bu şeyden okuyalım. Sonra bu ayetleri açıklayan ayetleri de Yahya Hoca'dan dinleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyk. Bu sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şimdi birisi diyecek ki ya bu Mekke'de indi dediniz. O zaman Kur'an bir kitap halinde değildi. Arap dilinde kitap kelimesi hem bunun tamamı için kullanılır, hem bir defter için kullanılır, hem bir satırlık yazı için kullanılır. Yani Türkçedeki kitap kelimesi gibi değildir. Mesela kelimeler birbirine bitiştirirsiniz. İki üç kelimeyi birbirine bitiştirirseniz olur bir cümle. Ahmet buraya gel. O bitiştirmekten dolayı adına kitap denir. Çok sayıda cümleyi bitiştirirsiniz olur bir sure. O da kitap olur. Arap dili açısından hiç fark etmez. Ya da bunun tamamına da kitap denir. Ama bizim Türkçemizde kitap kelimesi şeyle Arapçayla farklı anlamda olduğu için insanlar anlamakta sıkıntı çekebiliyorlar. Biz bunu sana indirdik diyor Allahü Teala. İndiren Allah. Peki neden indirdi? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Bakın Mekkelileri demedi. Mesela Allahü Teala İsa Aleyhisselam için ve Rasulen ile beni İsrail diyor. İsrail oğullarına Rasul. Musa Aleyhisselam da aynı şekilde İsrail oğullarına Rasul olarak gidiyor. Ama Muhammed Aleyhisselam farklı. Tüm insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, çıkarman için sana indirilen kitaptır. O zaman buradaki sana ifadesi hepimizi de içine alıyor. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı, vefat etti, gitti ve tüm insanlığa o zaman Kur'an'ı tebliğ edebilmiş, edemedi yani. Tüm insanlığa geldiğine göre işte bu kitabı tüm insanlara götürmek bizim görevimiz. Biraz sonra onunla ilgili ayeti açık bir şekilde göreceğiz. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Karanlıklardan derken tabii bir sürü Allah'ın emirlerine aykırı yanlışlar. Çünkü Allahü Teala insanı yaratmış, tabiatı yaratmış, bir fıtrat koymuş. Yani tabiatta ve insanlarda geçerli kanun ve kurallar koymuş. Dini böyle tanımlamış. Ama insanları imtihan ettiği için birçok konuda serbest bırakmış. O serbestlikte insanlar kendi menfaatlerini esas alarak kendileri başta olmak üzere başkalarını da sıkıntılara sokuyorlar. En büyük sıkıntıyı yanlışı yapan kişinin kendisi çeker. Ama o sıkıntıyı başka bir sıkıntıya gidermek için uğraşıp durur. İşte insanları bu karanlıklardan aydınlığa, Allah'ın kitabına yöneltmen için aydınlığa çıktığı zaman herkes rahat eder. Yani karnı aç olsa bile içi huzurlu olur. Zaten asıl insanın ihtiyaç duyduğu da o huzur ve güvendir. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izniyle, Rablerinin onayı ile. Niye Rablerinin onayı ile? Çünkü iman nedir? Kalp ile tasdik. Bir insan bana ben müminim diyebilir. Beni hayran da bırakabilir. Çok büyük bir alim. Çok iyi konuşuyor, şahane birisi diyebilir ama aslında o mümin değildir. Neden? Çünkü iman ağızdan çıkan sözlerle değil ki, kişinin kalbindeki şeylerledir. Kalbinde var mı yok mu bunun tasdiki? Kalbinde varsa o mümindir. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Dolayısıyla Allah'ın onayı ile kişinin mümin olup olmadığı ortaya çıkar. Mesela bununla ilgili bir ayet var. Onu Yahya Hoca'dan dinleyelim şeyi. Hani Münafıkun suresinde seni hayran bırakırlar diyor. İlâ
aeytehum tu'cibuke ecsâmuhum.
Münafık yani dışı mümin, 63. içi kafir. Bakın bizim insanların kalbini bilme şansımız yok. Muhammed Aleyhisselam bilebilir mi? Asla o da bilemez. O da bizim gibi bir insandır. Siz biliyorsunuz işte kendini ilah yerine koyan bir sürü insanlar var. Dini istismar ederek işte gelenin kalbinde olanı bir bildiklerini, soranın sormadan cevabını verdiklerini, her şeyi bildiklerini falan söyleyerek müthiş bir şekilde saptırma yaparlar. Şimdi Yahya Hoca'dan o ayeti dinleyelim.
Münafıkun suresi 63. surenin 4. ayeti. Ve izâ ra'eytehum tu'cibuke ecsâmuhum. Onları gördüğünde görünüşleri, dış görünüşleri seni hayran bırakır diyor Cenab-ı Hak Resulullah'a hitaben. Yani görünüşte bile seni etkilerler. Dahası ve in yekulu tesma' li kavlihim. Hele bir konuşacak olsalar, bir söze başlayacak olsalar onlara kulak verirsin, dinlersin onları. Vay dersin, ne kadar güzel konuşuyor ya. Ağzından bal damlıyor adamın. Şöyle şöyle şöyle ama ke ennehum huşubun musennede. Halbuki onlar duvara dayanmış, duvara yaslanmış odunlar, keresteler gibidirler diyor Allah. Yani herhangi bir şeyi yok, dayanağı yok. En ufacık bir rüzgarda pat diye düşerler. O kadar korkaktırlar ki yahsebune külle sayhatin aleyhim. Her bağırışı çağırışı kendi aleyhlerine bilirler bunlar. Aha açığa çıktık galiba. Aha bizi öğrendiler galiba diye ödleri kopar. İşte humul aduvu. Asıl düşman onlardır. Fehzerhum. Onlara karşı dikkatli ol diyor Allah. Yani en çok insanı şey yapanlar bunlar. Gâtelehumullah. Allah kahretsin onları. Enna yufekûn. Nasıl oluyor da bu yalana sürükleniyorlar bunlar. Böyle yalancı insanlar olmuşlar diyor.
Yani dolayısıyla bir kimse mümin midir, kafir midir? Onun kararını Allah'tan başka hiç kimse veremez. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayran kaldığı kişi Allah tarafından asıl düşman diye tanımlanıyor. Yani Allah'ın izniyle, Allah'ın onayıyla olması öyle. Yani imanımız kalp ile tasdik, içten inanmamız lazım. Samimiyetle inanmamız lazım. Evet. Evet, Allah'ın onayıyla ne yapacak? İnsanları karanlıklardan çıkaracak. Aydınlığa ilâ sırâtil azîzil hamîd. Aziz olanın, o üstün güce sahip olanın yoluna. Şimdi bunlar ne yapar? Şeytanın yoluna girerler. İşi gücü kandırmak, yalan söylemek, doğruları yanlış göstermek gibi. Dolayısıyla burada sıkıntıdan kurtulma şansları yok. Ama üstün güce sahip olan, yaptığı her şeyi mükemmel yapanın yoluna girdiniz mi, dünyada en güzel konumda olursunuz ve en güçlü konumda olursunuz. Çünkü Allah'ın gücüyle kıyaslanacak hiçbir şey yoktur. Tek başınıza da olsanız, dünyanın en güçlü insanı siz olursunuz. Peki o kimdir? Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Allah güçlü olmayıp da kim güçlü olacak? Göklerde ne var? Yerde ne varsa her şey O'nun. Biz de O'nunuz. Bizi yaratan da O, yaşatan da O, öldürecek olan da, yarın hesaba çekecek olan da O. Öyleyse aklını kullanan bir kişi Allah'tan başkasına teslim olur mu? Allah'ın çizdiği yoldan başka bir yola girer mi? Kendi kafasına göre bir din belirler mi? Ama menfaati esas aldığı zaman işte insanların yaptığı en büyük kötülük kendi kafalarına göre din belirlemek, Allah'ın dinini bozmak. Çünkü şunu da çok iyi sık sık tekrarlıyoruz ama çok çok önemli bir konudur. Yeryüzünde kendini dindar saymayan bir tek insan yoktur. Dindar olmak önemli değil. Hangi dinin dindarısın? Sen Allah ile arana bir takım aracılar koyuyorsan senin işin bitmiştir. Allah ile ilişkin kesilmiştir. Bu Buna çok dikkat ederim. Kendimiz için de ben dindarım. Tamam da Allah'ın dininin dindarıysan sadece ona teslim olursun. O ne diyorsa o. Asla ama demezsin. E bu devirde falan asla diyemezsin. Çünkü bu devirde de yaratan o. Her şeye gücü yeten o. Her şeye hakim olan o. Sen tutup da Allah'a akıl öğretemezsin. Öğretmeye kalkarsan işte bugün Müslümanım diyenler, Türkiye'de hacıyım, hocayım diyenler, o kadar çok sayıda insanlar var ki faize gırtlağına kadar batmış. Mesela ben yani 20 küsur sene banka danışmanlığı yaptım, yani faizsiz banka danışmanlığı, sigorta danışmanlığı ve borsa danışmanlığı yaptım. Sigorta ve borsa danışmanlığı 20 küsur sene sürmedi. O daha kısa sürdü. Ama bunlar bizden faize fetva alamadıkları için 2005'ten itibaren ilişkileri tamamen kopardılar. Ve İslam alemi dediğimiz şeydeki ulemanın menfaatlerini ne kadar öncelediklerini yaşayarak biliyorum, Türkiye'de de biliyorum. Bakıyorsunuz ki ey canım işte böyle kendi kafalarına göre kurallar belirliyorlar. O kurallarla insanları aldatıyorlar, fetvalar veriyorlar. Kendileri de sapıyor, başkalarını da saptırıyorlar. İşte Allah-u Teala burada şey yapıyor. İşte bugünkü depremlerin de sebebi şu mudur, bu mudur diye değil. Sebebinin biz olduğumuzu düşünerek yorumunu yapmamız lazım. Acaba bir yerde bir hatamız var mı? Allah'a karşı bir yanlışlık yaptık mı? Onun dışında sen ne yaparsan yap. İstersen o enkazın altındakilerin %100'ünün de dirilsin, herkes ortaya çıksın. Ama Allah'a ahirette bunun hesabını vereceğimizde asla unutmamalıyız. Efendim burası Türkiye, işte dünyada İslam'ın lideri. Siz onu söyleyebilirsiniz. O sizin sözünüz. Efendim Kur'an-ı Kerim, tamam kardeşim. Kur'an tebliğ ediliyor da kaç kişi Kur'an'a uyuyor? Bu insanlar Kur'an'a mı uyuyor yoksa Kur'an'ı mı kendilerine uyduruyor? İşte onu Allah-u Teala burada anlatıyor bize. Diyor ki وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. O şiddetli, o çetin azaptan kafirlere yazıklar olsun. Kafir ne demek? Yani kafir kelimesi burada sık sık da anlatıyoruz ama insanlardan duyunca bakıyorum tam da anlaşılmış değil. Kafir örten demektir. Allah-u Teala mesela insanların günahlarını örtmesi için işte kefaret kelimesi kullanılır. O da aynı köktendir. Yani günahı örtme meselesi. Bir çiftçi toprağın içerisine tohumu koyup üstünü örttüğü için sözlük anlamında o da kafir olarak ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. O zaman kafir demek ki bir şeyi örten. O zaman neyi örtüyor? Allah'ın ayetlerini örtüyor. Onun için Ali İmran 106. ayette ne diyordu Allah-u Teala? Ekefertum ba'de imanikum. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani kafir olabilmek için önce gerçekleri görmek lazım. İnsanlara ayetleri, her şeyi gösteriyorsunuz. Tamam biliyorum ama falan deyip de başka tarafa gidiyorlar. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 86. az önce okuduğumuz Ali İmran 106. ayetti. 86. ayetinde Allah şöyle diyor. Kefeyetillâ kavme keferu ba'de imanihim. Allah-u Teala inandıktan sonra kafir olan, yani ayetlerin üstünü örten bir topluluğu nasıl doğru yola gelmiş kabul eder? Ve şehidü enler Resulü hak, bunlar şahit olmuşlar ki bu Resul haktır. Resul kelimesinin anlamlarından birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim elimizdeki Resul Kur'an-ı Kerim'dir. Hak, tamam. Ve câehumul beyinat. Kendilerine apaçık belgeler de gelmiş. Mesela yine aynı surede Allah-u Teala Yahudi ve Hristiyanlara diyor. Ya ehlel kitap. Lime tekfurûne bi âyetillâh. Ve entüm teşhedûn. Yani bu Allah'ın ayetlerinin üstüne ey ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar. Bu ayetin üstünü niye örtüyorsunuz?
Her şeyin de farkındasınız.
Evet, evet, şey ya, yani. Biliyorsunuz yani. Şahitsiniz ki bu Allah'ın kitabı. Niye böyle yapıyorsunuz? İşte kafir bu. Ha, bilmeden inkar edenler, bilmeden örtenler, Allah-u Teala onları sorumlu tutmaz. Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyden sorumlu tutmaz. Bildikten sonra sorumlu olur. Evet, işte burada kafirleri de Cenab-ı Hak çok net bir şekilde tanımlıyor. Sonra da burada bir açıklama yapıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını sevip tercih ediyor. Neye tercih ediyor? Ahirete. Ya orada bir şey yapar, tamam. Allah bizi affeder. Allah bana niye ceza versin? Allah adına konuşmaya başlarlar. Peki, ne yapıyorlar başka? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Bu sadda an kelimesinin Arap dilinde iki türlü manası var. Bir kendisi çıkmak, bir de başkasını çıkarmak. Yani kendileri de Allah'ın yolundan çıkıyorlar, başkalarını da çıkarıyorlar. Kötü örnek oluyorlar insanlara. Ve yebğûneha ivece ve o yolda bir iveç peşinde koşarlar. Yani öyle bir eğriltirler ki öyle kimse anlayamaz. Kimse anlayamaz. Ya, ayeti de delil getirebilir. Çok rahat. İşte geçenlerde yani bundan bir süre önce küçük çocukların evlendirilmesi konusu gündem olmuştu. 6 yaşında bir çocuğu evlendirdikleri için ortalık yıkılmıştı. Ama hiç kimse bilmiyor ki bugün Türkiye'de olsun, İslam aleminde olsun bütün üniversitelerde, bütün medreselerde, bütün İmam Hatip okullarında okutulan mezhep kitaplarının %100'ünde evlenme yaşı diye bir kavram yoktur. 0 yaşındaki bir çocuğu evlendirebilirsiniz. Ve bunlar öyle bir saptırma yapmışlardır ki bu mezhepler, Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde reşit olma şartı konmuşken ve kararı kadının kendisinin hür iradesiyle vermesi şartı koşulmuşken ve evlenecek kişiyle mehir konusunda karşılıklı anlaşma şartları koşulmuşken mezheplerin tamamı bunların evlenmeyle ilgili kısımların büyük bir bölümü yok saymışlardır. Tutmuşlar Talak suresinin 4. ayetindeki bir kelimeyi Arap diline aykırı bir şekilde anlamlandırmışlar. Adet görmeyen, yani iddet beklerken boşanmış kadınlarda adet problemi olan kadınlarla ilgili ayete henüz adet görmeyen anlam vererek Kur'an'ı kendi yanlışlarının delili yapmışlardır. Bunu mezheplerin %100'ü yapmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre bunların Müslüman sayılmasının imkan ve ihtimali yok. İşte bu ayete girerler. Onlar kendileri Allah'ın yolundan çıktığı halde insanlar da çıkarıyorlar. Çünkü gösteriyorlar orada. Bak işte ayet. Adam bilmiyor ki, diyor ki koskoca alimler niye yanlış söylesinler ki diyor. Onlar da çıkarıyorlar orada. Aynı şey faizde de var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de alım satım başka, faiz başkadır. Allah-u Teala Bakara 275. ayette faiz yiyenlerin tam bir şeytan tavrı gösterdiklerini söyler. Bunun sebebi de alım satım tıpkı faizi işlem gibidir demelerinden dolayıdır der. Şimdi Allah böyle diyor ama mezheplerin %100'ü faizi alım satımın içerisine sokmuşlardır. %100'ü faizi anlatan ayetleri yok saymışlardır. %100'ü faizi anlatan hadisleri yok saymışlardır. Sadece alım satım görüntüsü vererek insanları kandırmayı engelleyen Resulullah'ın çok önemli sözlerini kendi kafalarına göre değiştirmiş, kendi koydukları kurala bile %100 ters düşerek kıyas yapmışlar ve öyle bir hale getirmişlerdir ki bugün İslam alemini, dersin başına söylediğim gibi, yani 20 küsür sene, bu 2005 yılına kadar danışmanlık yaptığım için ekonominin Allah'a çok şükür yani tüm ayrıntılarıyla öğrenme fırsatını bulduğum için çok iyi biliyorum. Ne kadar yanlışlar içerisinde olduklarını çok çok iyi biliyorum. Ne yapıyorlar? Faizi doğru tanımlayan bir tane mezhep bulamazsınız. Ne oluyor? İslam alemi niye böyle? Neden Cenab-ı Hak bizi bu? Kardeşim önce bir Müslüman olun ondan sonra. Ve beni en çok üzen nedir biliyor musunuz? 50 seneye yakın zamandır ben Müslümanım diyenlere ekonomiyle ilgili şeyleri anlatıyoruz. Bu konuda Allah'a şükür Ticaret ve Faiz diye bir kitap yazdık. Çok sayıda toplantılara katıldık, her şeyi anlattık. Bir tane kabul eden bugüne kadar çıkmadı. Yok. Fakat 2008 krizinde Almanlar davet etti. 2 saat onlarla konuştum. Ve onlar meseleyi anladılar. Onlar 2 saatte anlıyor. Bizimkiler 50 senede hiç anlamıyorlar. İşte bu ayette anlatılan. Dünya hayatını ahirete göre daha çok seviyor. Daha çok tercih ediyor. Dünyayı ahirete tercih ediyor. Allah'ın yolundan kendileri çıkıyor. Onunla kalmıyor. İnsanları da çıkarıyorlar. Bugün mezheplerin %100'üne uygun dünyanın en rahat çalışan faizli bankası kurulabilir. Böyle bir Müslümanlık olur mu? Allah ve Resulü ile savaş diye tanımlanan şey de İslam alemi böyle. Yani neresini düzelteceksin? Her şey bitmiş. Evet, şimdi اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ diyor. İşte bakın İslam alemini Allah nasıl tanımlıyor? Çok derin bir sapkınlık içindedirler bunlar. Çok derin bir sapkınlık içindedirler. Bundan sonraki ayet çok çok daha önemli. Şimdi önce şey yapayım, sende meal var değil mi?
Var.
İstersen şu İbrahim Suresi 4. ayete Diyanet'in verdiği meali bir oku.
Evet, şöyle.
Ve burada yapılan inanılmaz yanlışları bir görelim. Ve burada da şunu da söyleyeyim. Kaç sene var? En az 20 sene oldu değil mi? Bu konuları anlatıyoruz.
Var,
ya
var.
Bir tane anlamak istiyorum. Ya Allah aşkına. Peki benim hatam varsa siz söylesenize. Bakın bir dinleyin şimdi şu ayete verilen meali.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İbrahim Suresi'nin 4. ayetine verdiği meali şöyle. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Şimdi ben seninle sokaktaki bir vatandaş gibi konuşalım. Şimdi mesela ben sana söyle, şu ayeti okudun. Şimdi okudum, ben de sokaktaki bir vatandaş olarak sana soru soruyorum. Biz her peygamberi ancak kendi kavmin diliyle gönderdik. Türk ne? Diliyle gelen peygamber kim?
Yok, bildiğimiz kadarıyla.
O zaman, hayır, bilmediğimize göre gelmiş yok olabilir. Yani. Yani şu anda bildiğimiz yok. Birisi yok. Peki Türk diliyle gelen peygamber yok. Peki Arap dili Avrupa dilleriyle var mı şu anda bildiğimiz?
Yok.
Amerika, hep bildiğimiz Rusya,
Orta Doğu zaten yani söyle.
Rusya, Amerika yok.
Hiçbirine yok.
Peki o zaman bu surenin başında insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktan bahseden bir ayet var. Sure kendisiyle çelişmiyor mu?
Ha? O zaman oradaki insanlar demek ki sadece belli bir coğrafyadaki insanlarmış.
Sadece yani. Peki bir de bak diyor ki her peygamberi kendi diliyle gönderdi ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Araplar için düşünelim.
Tamam, açıkladı. Geldi Muhammed Aleyhisselam.
Ve gitti.
Açıkladı.
Şu anda var mı?
Yok.
Ve bitti. Onlar için bir peygamber var mı şu anda? Var mı?
Şu an yok işte. Yok. Vefat etti gitti.
Yok. Yani ayetlerin nasıl anlamlarının saptırıldığını net bir şekilde görebilmenizsin.
Sonra?
Peki yani iyice açıklasın. Peki bu tamam.
İyice açıkladı. Tamam.
İyice açıkladı. Gitti.
Sonra?
Sonra ne olacak? Hadi,
sonra Allah
hadi
dilediğini...
onu diyelim. Mekke'de ve Medine'de Resulullah vefat etti. Bu din bitti. Öyle değil mi? Öyle anlaşılıyor burada. Peki Mekkeli ve Medine'linin yerinde ol o zaman sen. Ne diyor burada?
Allah
dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O zaman daha peygamber göndermesinin manası var mı?
Ve o dille göndermesinin
manası var mı? O dille gönderdi. Her şeyi açıkladı.
İyice açıklamasının manası var mı?
Ne manası var? Dilediğini saptırıp dilediğin yola getiriyorsa. Peygamber göndermek ne demek ya? Bu derece birbiriyle çelişen bir cümle Allah'ın sözü olur mu? Ki Allahü Teala... Mesela şimdi senin saçını da yaratan Allah benim saçımı da. Yeryüzünde senin saçının bir benzeri var mı?
Yok.
Tarih boyunca da yok. Bundan sonra da olmayacak. Ya bu kadar mükemmel yaratan Allah'ın sözü böyle mi olur? Bakın ben şunu çok iyi anlayın. Bugün işte çok rahat bir şekilde tamamen böyle duygusallıklarla bu Müslümanların başına gelen olayları şey yapabiliyoruz. Kardeşim mesele o mu? Ya şöyle bir önce bir Müslüman olalım. Görüyorsunuz bakın. Diyanetin mealinden okuyoruz. Peki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de yola getirir. O mutlak güç sahibidir. Zaten kimsenin bunda şüphesi yok. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nasıl hüküm ve hikmet? Bu ne biçim bir hikmet? Ya hüküm hikmet sahibi. Cennete peki bu durumda birisi cennete gitse... Kendi ameliyle yok, mi gitmiş
Allah
olur?
Dilediği için
Allah gider. Dilediği için.
Cehenneme giden de cehenneme Allah dilediği
o zaman
için.
Cennete gidenin ne artısı var? Cehenneme gidenin ne eksisi var? Bundan önceki ayetlerin ne anlamı kaldı? Yani bunu çok iyi görelim bakın. Yani şey duygusallığı bırakalım lütfen. Duygusallığı bırakalım ama biz yani biz ne kadar bağırırsak bağıralım tıpkı Nuh Aleyhisselam gibi tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'deki durumu gibi insanlar bizi dışlayarak kendilerini kurtardıklarını zannediyorlar. Evet. Şimdi bak mesela buradan şey yapalım. Arapçasından bakalım. Arap dili açısından. Ve ma erselna min rasul. Bir rasul göndermeyiz ki biz.
Rasulde bir duralım.
İlla bilisani kavmihi. Kendi kavminin sadece kendi kavmiyle göndeririz rasul. Başka şekilde göndermeyiz. Diliyle. Niye kendi kavmiyle göndeririz?
Kendi kavminin diliyle.
Kendi kavminin diliyle. Niye kendi kavminin diliyle göndeririz? Onlara her şeyi açık açık ortaya koysun, açıklasın değil, ortaya koysun, beyan etsin. Açık açık göstersin. Açıklasın, burada açıklasın diye bir şey yok ki. Açıklama kelimesi, tafsil kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani ne yapacak? Ve ma'aler rasul illel belâ diyor. Rasulün görevi tebliğ etmek. Yani karşı tarafın anlayacağı dille meseleyi ona anlatmak. Peki rasul ne demektir? Hadi bakalım ki bu rasul kelimesinin Arap dilindeki anlamı bugün dikkate alınıyor mu? Onun bir sözlüğün Türkçe tercümesinden Yahya Hoca okuyacak. Evet, yani hani Arapçasından
kolaylıkla ulaşılabilsin, herkes görsün diye.
Kolaylıkla ulaşılsın bir, bir de yok bunu siz tercüme ettin.
Arapçasından okuyoruz zaten.
Siz tercüme ettin demesin, evet. Ettiniz demesinler.
Evet, elimde Ragıp el-İsfahani'nin müfredat yani Kur'an kavramları sözlüğü var. Türkçe. Yani bu internete yazdığınız zaman yayın evi, şu su bu su tercümeler her şeyi görebiliyorsunuz. Orada Rasul maddesi, rasele maddesini anlatırken Resul'ü şöyle tarif ediyor. Diyor ki Resul sözcüğü A. Bazen kişinin üstüne aldığı yüklenilen söz için kullanılır.
Ne demek yüklenilen söz?
Yani mesaj. Kişinin bir yerden bir yere iletmek için üzerine aldığı şey.
Şimdi ben, görev, ben mesaj, sana, tebliğ, ben sana söz. Desem ki Yahya Hoca git Enes Hoca'ya söyle de ki yarın onu burada bekliyoruz. O zaman burada Rasul sen mi bu birinci anlama yani göre sen misin benim söylediğim söz.
O sözü ben oraya götüreceğim. O söze Rasul deniyor bu tarife göre.
O söz. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ilettiği sözlerin toplamı nedir?
Kur'an-ı Kerim.
Allah'ın kitabıdır. O zaman esas olan o sözü iletmek. Peki o söz geldi. Muhammed Aleyhisselam da tüm insanlar için. O zaman biz o sözü araba iletiyorsak Arap'ın diliyle zaten. Dolayısıyla peygamber değil yani. Peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir. Bak dikkat ediyor musun? Peygamber kelimesinin böyle bir anlamı var mı?
Yok.
Mümkün değil yani. Bakın bu kelimenin birinci anlamı, dilde birinci anlamı. Peki biz şu anda Türkçe konuşuyoruz. Bu ayetlerin anlamlarını ne yapıyoruz? Türkçe olarak anlatıyoruz ve Türk toplumu anlasın diye. Öyleyse burada Resul kim şu anda? Kur'an-ı Kerim değil mi? O zaman biz bu Resulü nasıl götüreceğiz Türklere? Türkçe götüreceğiz. Fransız'a Fransızca götüreceğiz. Rus'a Rusça götüreceğiz. Peki niye? Her şeyi beyan etsin. Allah bizden ne istiyor onu görelim. Şimdi bakın dildeki anlamı bile nasıl bozulmuş görüyorsunuz. Şimdi ikinci anlamı ne?
İkincisi de diyor ki bazen de sözü üstüne alan, yüklenen kişi için kullanılır.
Ben de işte Enes Hoca'ya git şunu söyle dedim. O zaman sen de Resul olursun.
Evet.
Bu dile göre sen Resul olduğun gibi yani elçi olursun. Yani Türkçe karşılığı elçi. Arapça karşılığı Resul. Bugün fıkıh kitaplarında da bu Resul kelimesi hep kullanılır. Yani biz alışkın olmadığımız için kelimeleri kutsamış oluyoruz. Şimdi o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi Allah'ın Resulü olduğu gibi getirdiği kitap da Allah'ın Resulü olmuyor mu?
Evet.
Ve o betahta birinci anlamı bu. Öyleyse bu kitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Ama Resul ortadan kalktı mı? Resul duruyor değil mi? Yani elimizde. Birinci anlamıyla Resul
evet,
bu.
Anladığımız dilde.
Ha, işte muhatabımızın anladığı dilde ve doğru bir şekilde her şeyi beyan edeceğiz. Açık ve net bir şekilde. Ama görüyorsunuz kelime anlamları bile bozulmuş. İşte Türkçe, hadi Türkçe meal, tamam güzel. Güzel de bakın, okuduk. Kim ne anlar buradan? Tam zıttı her şey. Yani din buysa ben yokum dedirtmek için insanlara sanki bir şey var yani. Bu Allah'ın kitabı olmaz kardeşim dedirtmek için. Evet devam edelim istersen. Bak şimdi ben okuyorum, sen değil de.
Yani Resulü bitirdik.
Resulü bitirdik.
İkinci kısma geleceğiz.
Peki kavminin lisanıyla beyan, şimdi Türkçe beyan edeceğiz ki insanların görevi ortaya çıksın. Arapça hatimler okunuyor. Mesela bizim Erzurum'da 1001 hatim. Ya 1001 hatim kardeşim bırakın, 1001 hatimi de bırak. Sen şurada birkaç tane ayeti bir öğren. 1001 hatim okuyorsun da her sene ne öğreniyorsun ki? Allah ne dedi ki? Senden ne istiyor? Haberin var mı? İşte Diyanet'in meali de haberi olsa ne? Bak işte ne hale getirilmiş. Çünkü sorgulama denen bir şey tamamen ortadan kaldırılmış. Evet. Ondan sonra esas ne derler? Zurnanın zırt dediği yer midir? Evet. Bir şey derler. Esas şimdi en büyük tahribata bakın. Feyudillullahu men yeşe ve yehdi men yeşe.
Dilediğini,
bak ne var? Allah dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. Ya kardeşim bu ne demek? Bakın şimdi her şeyden önce şunu şey yapayım. Dersin başında söyledim ya işte 20 yıldan fazla danışmanlık yaptık. Ekonomiyle ilgili son katıldığım bir toplantı Medine-i Münevvere'de oldu. Orada üniversitenin üst seviyedeki hocalarıyla özel sohbetlerimiz oldu. Ekonomi ile şey değil yani. El Camiyel İslamiye'nin hocalarıyla. Şimdi Arap dili açısından onlara şöyle bir soru sordum. Dedim ki bir kelimenin kök anlamıyla şimdiki zaman ve gelecek zaman yani mazi ve muzari fiil anlamları arasında temel bir fark olur mu? Türkçe karşılığı mesela gelmek. Gelme fiili nesidir? Köküdür.
Evet.
Kökü. Peki geldim, geleceğim.
Hepsi gelmek çeşitli şeylere.
Sadece ne olur geldim dediğim zaman özne girmiş olur devreye. Bir de zaman girmiş olur ama gelme eylemi değişir mi?
Değişmiyor.
Geleceğim.
Geliyorum.
geliyorum, gelirim, geldim, gelmişim. Ama gelme eylemi hiç değişmez. Değil mi?
Evet.
Şimdi hep aynı kal. Dedim ki onlara, ya bir kelimenin kök anlamıyla, işte bu fiil, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, fiil anlamları arasında bir temel fark olur mu? Böyle yap. Ya öyle şey olur mu Allah'ını seversin? Bizi çocuk yerine mi koyuyorsun? Böyle bir sorun mu olur? Dediler. Haklılar. Hangi dile giderseniz giden, bu sorunun cevabı bu. Böyle şey mi olur der. Peki onlara sordum. Dedim ki peki şae kelimesinin kökü nedir dedim. Şae burada geçiyor. Yaşa, şae, yaşa'u. Dediler ki şey. Şeydir. Şimdi bunlar Arapçayı çok iyi bilen olmasaydı bana ne cevap verirlerdi?
Meşiyet diyecek.
Meşiyet derlerdi. Bakın sözlük der. Arap dilinde olmayan bir kelime uydurmuşlar. Meşiyet. Araplarda böyle bir kelime yok. Meşiyet ve bu kelimeyi bu %100 yani bir devlet gücüyle insanlara kabul ettirmişlerdir. Yoksa bugün de Arap dilinde yani meşiyet yoktur. Dün de yoktu. Yok. Ondan sonra meşiyete irade manası vermişler. Ama onlar Arapçayı çok iyi bildikleri için meşiyet demediler hiçbirisi. Şaenin kök anlamı nedir? Şey. Peki dedim şeyin anlamını, şeyi bana tarif eder misiniz? Ki o Ragıb el-İsfahani orada anlatıyor. Şey bir şey yapmak. Peki şey ne? Her şeye şey denir dedi. Tabii Allah'a bile Kur'an-ı Kerim'de şey denir. Şey varlık demektir. O zaman var etmek olur. Öyleyse bir şey var etmekse şae fiiline hangi manayı veriyorsunuz dedim.
Dilemek.
Dilemek. Var etmekle dileme arasında bir benzerlik var mı dedim. Vay be böyle hepsi şok oldu. Hepsi şok oldu çünkü çocukluktan itibaren sorgulama yok. Araplarda da yok. Ezberletilmiş kendilerine. Bu kelimeye bu anlam verilir mi kardeşim? Bakın biz burada yıllarca bu kelime yanlış, Arap çok net bir şekilde anlıyoruz ama ya doğru mana veren bir kişi var mı acaba diye yıllarca uğraştık. Ya bu tefsirler, şunlar, bunlar hepsine baktık. Ya Arap dili açısından yanlış olduğu çok açık. Az önce söylediğim genel kurala ters. Ya bir daha baktık ki sadece Ragıb el-İsfahani'nin tefsirinde doğru mana. Ben şahsen öyle buldum. Sen gördün mü başka bir tefsirde?
Şey konusunda mı sadece?
Şayenin yani ha. Manasıyla ilgili olarak.
Yok şimdi o feyyidullahu men yeşallah hani Maturidi'ninki var elimizde.
Yok o diğer değil, tefsirlerden yok. Doğru mana veren birisini hatırlıyor musun? Yok. Ben şu, yani belki ben bu kelime üzerinde 20 seneden fazla çalışmışımdır. Ya arıyorsun, sözlüklere bakıyorsun, sözlüklerde de yanlış mana var. Ya Allah Allah bari sözlüğe koymayın. Hani bir söz vardır derler ki et bozuldu mu tuz çare. Tuz bozulunca ne çare? Tuzu bozmuşlar adamlar ya. Evet şimdi bakın Maturidi'nin 3. asırda yaşamış değil mi? Yoksa 4. asır mı?
Şey ben tam Hicri 333 Miladi'de vefat
yani 3. Evet. asırda 4. ve 4. asırda. Aha, 4. Yaşamış bir şey. İmam Maturidi. Evet. Ne anlam veriyor?
İmam Maturidi'nin Tevilatul Kur'an adlı tefsiri var. Bu tercüme de edilmiş. Yani bizde tercümesi olmadığı için onu çıkaramadık ama Arapçası elimizde şu an.
İyi ki çıkarmamışsın çünkü orada da doğru tercüme etmeyebilirler.
Evet. Şimdi onun İbrahim Suresi 4. ayetle ilgili tefsiri şöyle. Çok yani bir cümleyle çok güzel tefsir etmiş. Diyor ki feyudillullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Ne demek? Ey yani yudillullahu Allah işte sapmış kabul eder, saptırır. Kimi? O kimseyi ki âthera sebebe zalâli. Dalalet yolunu tercih etmiş olanı Allah saptırır. Ve yehdi ve hidayetine kabul eder men. O kimseyi ki âthera sebebellezî bihi yehdedi yehdihi zâlik. Hidayete gelme yolunu tercih edeni de hidayetine kabul eder.
Eylem kimin eylemi?
Evet, yani kişi tercihini dalaletten yana kullanırsa Allah onu dalalete koyar. Kişi tercihini hidayetten yana kullanırsa Allah onu hidayetini kabul eder.
Tamam.
O zaman, bu kadardı. Tercümesi bunun budur.
Ben şimdi mesela az önce söylediğim Arapça üzerinden şey yapalım. Yani o Arap hocalarla üst seviye, en üst seviyedeki Arap hocalarla yaptığım şeye uygun olarak feyudillullahu men yeşâ'u ed-dalâlete demektir.
Evet. Dalaleti.
Zaten yeşâ fiilinin evet. mutlaka bir meful olması.
Dalaleti tercih edeni. Dalalete
şimdi burada tercih
anlam...
eden yerine şey eden diyelim, icat eden. Çünkü hayatında sapıklık yok adam. Başta herkes Allah-u Teala doğru. Kendi hayatında sapıklığı icat, sapıklığı yapan, o eylemi yapan. Ki tabii ki bütün ayetlere baktığın zaman tercih kelimesi.
Evet, yani zaten, sapkınlık yoluna gireni.
Zaten ona göre de bir ayet var. Şu anda aklıma gelmedi. Onu da yani onun da manasını ifade eden bir ayet de var Kur'an-ı Kerim'de. Ve yehdi men yeşa ve yehdi men yeşaul hidayete.
Evet. Hidayeti tercih.
Hidayeti yani. Tercih. Hidayeti gerektiren davranışlar içerisinde olan da Allah hidayet ermiş sayar. Niye? Çünkü Allah'ın onayıyla. Şimdi yukarıdaki ayetlerle bir uyumsuzluk oldu mu? Var mı şimdi uyumsuzluk?
Evet, uydu.
Tamı tamına uydu. %100 uydu. Peki bundan sonra
o var azizul hakim, o da uyuyor.
O
şimdi.
Üstün güç sahibidir. Bütün kararları ve bütün kararlar doğrudur.
Hikmet niye? Sahibi. Yani hidayete geleni dalalete koysa Allah.
Haşa yanlış.
Tam tersi olsaydı hakim olur muydu o zaman?
Kendi tercih etseydi.
Olmazdı.
Kendi tercih etseydi.
Kendi tercih edip bir de cezalandırsaydı.
Bir de cezalandırsaydı. Bu da zalimliğin en büyük, en büyüğü olurdu.
O yüzden hem hakim olması için kulun tercihlerine göre Cenab-ı Hak bu işi yapması lazım.
Yani işte bakın hani neresinden tutsanız elinizde kalıyor, görüyor musunuz? Neresinden tutsanız. Bugün yani tüm Müslümanlar olarak şu çok kesin. Yani şimdi kulakları çınlasın. Eski İstanbul Müftü Selahattin Kaya, onunla beraber Allah razı olsun, benim arkamda kaya gibi duran tek kişiydi. Her gün benim odama gelirdi müftülükte, en az bir saat otururduk, ondan sonra kendi odasına geçerdi. Şey söylerdi bu, İmam Hatip okullarını kuran
Celalettin Ökten.
Celalettin Ökten'di değil mi? O hocayla, o da kendi onun hocasıymış, onun söylediği bir şey bana nakletmişti ki, onlar da tabii Osmanlı'nın o yanlışlarını bilen insanlar. Eğer Müslümanların düzelmesini istiyorsanız, bu kitapların tamamını yok edin, atın çöpe diyordu. Şimdi o da ona inanmış, ben de şimdi o çok gerçekten çok saygıdeğer bir insan tavırlarıyla, her şeyiyle. Şimdi ona saygımdan bir şey diyemiyorum ama böyle Allah Allah niye bu adam böyle söylüyor diyordum şeyde. Ama Allah razı olsun. Tabii onun o sözleri bizim araştırmamıza, doğruları bulmamıza da sebep oldu. İşte şimdi bakın görüyorsunuz o kadar tefsirler var. Bir tek Maturidi'nin tefsirinde bulduk bunu. Ve 3. asırda bozulmuş bu şeyler. Kelimelerin anlamı bozulmuş. Ve oradan sonra Müslümanlar beş para etmez hale gelmiş. Hele bir de Yahya Hoca'dan şunu isteyelim. Nahl Suresi 93. ayetini.
Evet, 16. surenin 93.
Diyanetin mealinden bakalım.
Ayeti. O da şöyle tercüme ediliyor. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Peki ilk cümleden okuyalım istersen.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı.
Yani dileseydi, neyi dileseydi? Yani doğru yolda olmamızı isteseydi tek bir ümmet yapardı. Evet. Peki Allah bak burada şae fiili var.
Velev şaa Allahu
lecale. Ama Arapçada bu dileme manasının karşısında irade fiili vardır. Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitaptır ki bu Müslümanlar Kur'an'ı anlaşılmaz hale getirmişlerdir ve anlam tahrifatı inanılmaz boyutlarda görüyorsunuz işte. Anlamı bozmuşlar. Şimdi bakın hatta bakayım bu Diyanet'in mealinden okuyayım ben onu da. Bak o sen Diyanet'in mealinden okudun. Ben de burayı yani Diyanet'in mealinden okuyayım bakayım nasıl mana vermişler Nisa suresinin 26. ayetine. Bak, Allah size hükümlerini açıklamak size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Yani istiyor, irade, diliyor yani. İstiyor. Peki Allah ne istiyormuş?
Herkesin tövbesini kabul etmek, yani herkesin doğru yola gelmesini istiyor.
O zaman o verilen mana doğruysa, birinci cümleye göre ne olması lazım bütün insanlar?
Herkesin Müslüman olması lazım, tövbekar olması lazım.
Bir de şunu da söylerler, Allah'ın iradesine muhalif irade olmaz. Allah bir şey dilediyse bitti. Bunu da kitaplara yazmışlardır. Bakın burada, ondan sonraki ayete verdikleri meale bakalım. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Ne demek? Herkesin yola gelmesini istiyor. İstiyorsa olur. Değil mi? O gelen geleneksel manaya göre. Evet. Allah isteyecek de olmayacak. Hiç mümkün mü?
Mümkün değil.
Halbuki Allah'ın istemesiyle olmaz. İstedikten sonra ol emri verir, onunla olur. Ol emri verdiği zaman şaiye dönüşür işte o. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Bak birisi sapıklık, birisi tevbeleri kabul etmek. O zaman doğru yol. Allah ne istiyormuş? Bütün herkesin insanların doğru yola gelmesini istiyormuş değil mi?
Çok açık değil. Tek bir ümmet olurdu o zaman.
Tamam herkes eğer tek bir ümmet olurdu. Eğer
Allah karar verseydi.
O zaman da imtihan diye bir şey de olmazdı. Allah'ın kitap göndermesine de gerek kalmaz. Biz de şu şey gibi, hayvanlar gibi ya da işte bu cemaat, yani diğer varlıklar gibi olurduk, biterdi yani. Allah'ın kanunlarına her yönüyle uyardık. Evet, peki ne dedi? Bir ok istersen onu.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat ama, o dilediğini saptırır, dilediğine de doğru yola iletir.
Öyle bir şey ki bakın, aynı mealin Nisa suresi 26-27. Ayetlerine baktığınız zaman tam ters anlam çıkıyor değil mi? Peki.
Sonu. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Ya ben, yani ben tercihim yok ki sen böyle yapmışsın. Ben nasıl sorguya çekiyorsun?
Yani hem Allah kendi dilediğine hidayete erdiriyor, kendi dilediğini dalalete erdiriyor ama sizi sorguya çekeceğim.
Biz şimdi insanlara diyoruz ki Kur'an meali okuyun. Ya bunu okuyan bir kişi bu söz nasıl Allah'ın sözü olur diye kabul edebilir mi? Peki şu akıllı birisi o ikisi arasındaki çelişkiye ne yapabilir? Peki şeye göre bir mana ver. Ragıbel İsfahani'nin verdiği mana.
Maturidi.
Yanlış söyledim. Ama Ragıbel İsfahani de evet. Bu doğru manayı yazmış şöyle ama mana küçük bir cümle olarak
Türkçe
yazmış.
Türkçe tercümesinde Allah dalaleti tercih edeni dalalete, hidayeti tercih edeni de hidayete erdir.
Tamam.
Ve sonunda mutlaka yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz.
Tamam, yani eğer tercihi Allah yapsaydı,
evet.
Hepimizi ne yapardı?
Tek bir ümmet yapardı.
Tek bir ümmet yapardı. Ama tercihi bize bırakmış.
Kim hidayete gelirse diyor, onu hidayete alırım. Tamam. Kim dalaleti tercih ederse, onu da dalaleti bırakır.
Mesela Allah-u Teala şey yapmış, İnsan suresine demiyor mu?
İnna hedeynâhu sebil. Biz insana yolu gösterdik.
Yolu gösterdik, işte doğru yol bu.
İnna şakiran. İmâ kefûrâ. İster görevlerini yerine getirir, şükreden bir kur olur. İstersen ankör, kafirliği tercih eder, o yola gider.
Yani doğru yol görmek evet. istemez, başka yola gider.
Tamamen tercih ona ait.
Tercih ona ait.
Ama onay makamı Allah Teala.
Evet. Ama Allah'tan başkası bilemez tabii. Ki ben Müslüman mıyım, değil miyim?
O yüzden yani Allah tercihine göre kişiyi sonucuna erdiriyor.
Yani nedir işte, bunu şöyle daha kolay anlarız. Bir öğrenci sınıfını geçti. Öğretmenin imzası olmazsa bir üst sınıfa kabul edebilirler mi? İşte Allah-u Teala'nın onayı olmadan hiç kimsenin hakkında ne Müslümanlık ne de kafirlik. Yani meleklerin yazabilmesi için bu kafir, bu mümindir diye
Allah'ın
onayı olması lazım. Melekler insanın kalbini bilmez. Sadece ağzından çıkanı bilir. O kadar. Yaptıklarını bilir. O kadar. Evet. Yani şimdi sonuç olarak şunu da söyleyelim. Sen söyle, şey var mı okuyacağım? Tamam. Şimdi bakın. Yani yapılan yanlışların ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Biz kendimizi sorumlu tutmayalım da başka sebepler arayalım. Bununla olmaz. Biz bu şekilde bu dini kimseye anlatamayız. Yani bunu burada sürekli tekrar ediyorum. Çünkü her gün Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer şeyler, yetkililer her gün milyonlarca Müslümanın günahına giriyorlar. Sabah namazı ve yatsı namazı vaktinin dışında kıldırılıyor. Halbuki Allah onları asla kabul etmez. Ya bunlar ne biçim şeyler ya? Yıllardır söylüyoruz. Defalarca kendilerine ispatlar yaptık. Kendi kitaplarında yazılanlara %100 ters. Kendi yayınladıkları kitaplarda yazılanlara %100 ters. Artık yeter lütfen. Tevbekar olun. Böyle çıkıp da efendim işte şu şöyledir, bu böyledir, böyle hava atarak kendinizi ne dünyada kurtarabilirsiniz ne ahirette. Efendim biz makam mevki olsun. Bu dünya Cenab-ı Hakk'ın emrindedir. Allah-u Teala arzu ettiği zaman her şeyi yapar. İnsanlara sonuna kadar imkan verir. Son anda artık tevbe fırsatı vermez. Hadi bakalım güle güledir. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kitabını çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan ve tüm insanlığa en iyi şekilde, en doğru şekilde tebliğ eden ve yaşayışıyla herkese örnek olan samimi müminlerden olmayı hepimize nasip etsin. Hepimizi ahirette en önde olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.